Ayrım 36, Güvenlik Duvarı, Henning Mankell, Sayfa 434. 35. Bölüm. Wallander Hall'de durup Martinson'a uzun uzun baktı ve geçen her saniyeyle beraber korkusunun yükseldiğini hissetti. Emin olduğu tek şey iş işten geçmeden Modin'i bulmak zorunda olduklarıydı. Höckberg'in kavrulmuş cesedi ve Landahl'dan kalan parçalar gözünün önünde canlanıyordu. Wallander bir hışımla sise dalıp yana yakıla çocuğu aramak istiyordu. Fakat durum hala belirsizdi. Modin dışarıda bir yerdeydi, dehşet içindeydi. Landahl da kaçmıştı ama birisi ona yetişmişti. Şimdi ise Modin aynı durumdaydı. Martinson Vesuvius isimli server'ın kurulumu ve geliştirilmesinden bir takım Brezilyalı girişimcilerin sorumlu olduğunu öğrendi. Ancak Modin'e gönderilen mesajın kaynağını henüz tespit edememişlerdi. Wallander bunun C olup olmadığını merak etti. O C her kimse ya da kimlerse artık. Martinson bilgisayarın başına döndü. Wallander onu Modin'in Redwick ve Kaliforniya'daki arkadaşlarıyla konuşmaya devam etmesi için teşvik etti. Olası bir saklanma yeri biliyor olabilirlerdi. Wallander pencere kenarına yürüyüp dışarı baktı. Garip bir sessizlik sise eşlik ediyordu. Wallander burada Ekim ve Kasım aylarında kış darbesini indirmeden önceki bu sessizliğe başka hiçbir yerde rastlamamıştı. Sis indiği zaman sanki bütün kırsal araziler nefesini tutardı. Wallander bir arabanın yanaştığını duydu, ön kapıyı açtı, Höglund gelmişti. Höglund, Axel Modin'e kendini tanıtırken Wallander merdivenlerden indi. Martinson'u da aşağı çağırdı, mutfak masasına oturdular. Axel Modin arka planda kaldı, karısıyla ilgilendi ve endişelerini yatıştırmaya çalıştı. Wallander için şu anda çocuğu bulmaktan başka hiçbir şeyin önemi yoktu. Devriye arabalarını yollamak yetmezdi. Tüm bölgeyi kapsayacak bir anons geçmeliydiler. Buraya komşu bütün polis bölgeleri de aramaya katılmalıydı. Wallander bu görevi Martinson'a verdi. Bir telaş içinde evden kaçmış, nerede olduğu hakkında hiçbir fikrimiz yok dedi Wallander. Bu tehdidin ciddiyetini bilemeyiz. Hareketleri izleniyor mu onu da bilemeyiz. Ama durumun böyle olduğunu varsayacağız. Her kimse bunlar işlerinde çok iyi dedi Martinson kapıdan ahizeyi kulağına bastırmış halde. Robert'in arkasından izini silme konusunda ne kadar titiz olduğunu biliyorum. Bu yeterli olmamış demek ki dedi Wallander. Özellikle de dosyayı kopyalamışsa ve eve döndükten sonra o gece sabaha kadar üstünde çalışmışsa. Bizimle vedalaştıktan sonra yani. Bunu teyit edecek hiçbir şey bulamadım dedi Martinson ama haklı olabilirsin. Martinson bölgesel uyarı anonsunu geçtikten sonra geçici karargahlarını eve kurmaya karar verdiler. Modin'in babasıyla temasa geçme ihtimali vardı. Höglund iki devriye arabasıyla birlikte St. Hammaren'e gidecekti. Wallander ise Bakokra'ya. Arabalara doğru yolda giderken Wallander Höglund'un tabancasını yanına aldığını fark etti. O gidince Wallander eve döndü. Axel Modin mutfakta oturuyordu. ''Tüfeğinizi istiyorum'' dedi Wallander ve birkaç tane fişek. Wallander adamın yüzündeki feci korkuyu gördü. ''Sadece önlem amaçlı'' dedi. Modin ayağa kalkıp mutfaktan çıktı. Döndüğünde elinde tüfek ve bir kutu fişek vardı. Wallander tekrar Martinson'un arabasındaydı. Bakokra'ya doğru yol alıyordu. Arabalar yanlarından geçiyordu. Sisin arasından farlar beliriyor. Sonra tekrar sis tarafından yutuluyordu. Wallander tüm yol boyunca Modin nerede olabilir diye kafa patlattı. En ufak bir şey düşünmeden mi evden çıkmıştı yoksa bir planı var mıydı? Wallander hiçbir yere varamayacağını fark etti. Oğlanı çok iyi tanımıyordu. Bakokra sapağını az daha kaçıracaktı. Daha dar bir yolda olmasına rağmen biraz hızını arttırdı. Burada karşısına başka bir araba çıkmasını beklemiyordu. Arazi de evde İsveç Akademisi'ne aitti. Her yıl Nobel Edebiyat Ödülünü vermekle sorumlu elit bir yazar ve entelektüel grubuna yani. Yılın bu zamanı muhtemelen içinde incin top oynuyordu. Wallander otoparkın yolunu bulup arabadan indi, tüfeği de yanına aldı. Uzaklarda bir sis sireni duydu, denizin kokusunu aldı, görüş mesafesi çok azdı. Wallander otoparkta yürüdü ama başka araba yoktu. Eve ve etrafındaki diğer binalara doğru gitti ama her yer son derece güvenlikle korunuyordu. Burada ne yapıyorum diye düşündü. Eğer araba yoksa o zaman Robert de yok demektir. Fakat bir şey nedense onu tarlalara doğru çekti. Sağa doğru yürüdü. Buranın küçük meditasyon bahçesine çıktığını biliyordu. Yakınlarda bir kuş öttü. Sisten dolayı mesafeyi anlamak imkansızdı. Wallander bahçenin sınırlarını çizen yuvarlak dizilmiş taşlara ulaştı. Artık denizi çok net duyabiliyordu. Orada kimse yoktu ve kimse orada olamazdı da. Wallander cep telefonunu çıkarıp Höglund'u aradı. St. Hammarin'deydi. Modelin arabasından orada da eser yoktu. ''Siz çok bölgesel'' dedi Höglund. ''Hafa trafiği Sturup'ta normal. Brewsarp'tan biraz kuzeye gittin mi her yer açık.'' ''O kadar uzağa gideceğini sanmam'' dedi Wallander. ''Hala bu civarda olduğundan eminim.'' Konuşmayı bitirip dönüş yoluna geçti. Birdenbire bir şey dikkatini çekti, kulak kesildi. Bir araba yaklaşıyordu. Wallander pür dikkat odaklandı. Modin bir golfe binip gitmişti. Fakat bu arabanın motor sesi farklıydı. Wallander tüfeği doldurdu. Sonra yaklaşmaya devam etti. Motor durdu, Wallander bekledi. Bir araba kapısı açıldı ama kapanmadı. Wallander bu gelenin Modin olmadığından emindi. Belki de burayı kontrole gelen bir bekçili ya da kimin geldiğini öğrenmek isteyen, hırsız mı diye bakan birisiydi. Wallander yaklaşsam mı diye düşündü ama içgüdüleri onu durdurdu. Bu uyarı neydi, adını koyamadı. Wallander üstünde olduğu patikadan ayrıldı, geniş bir daire çizerek geri döndü. Otoparkın en uzak ucuna doğru yollandı, arada bir durdu. Birisi kilidi açıp eve girse duyardım diye düşündü ama orası çok sessizdi, fazla sessizdi. Wallander evin tam arkasındaydı. Birkaç adım gerileyince ev gri sisin içinde kayboldu. Ardından da Wallander otoparka doğru yürüdü. Biraz zorlanarak çitin üstünden tırmandı. Ardından yavaş yavaş otoparkta keşif turu attı. Önünü görmek öncekinden de zordu. Martinson'un arabasına fazla yaklaşmanın kötü bir fikir olduğunu düşündü. Etrafından dolaşmak daha iyiydi. Yön duygusunu kaybetmemek için çitin yakınında kaldı. Girişe ulaşınca durdu. Araba oradaydı ya da daha doğrusu van tipi araç. İlk başta ne olduğundan emin olamadı ama sonra kafasına dank etti. Mercedes marka lacivert bir van tipi araçtı bu. Sisin içine doğru birkaç adım geri geri gidip kulak kabarttı, kalbi küt küt atıyordu. Tüfeğin emniyet kilidini açtı, sürücü kapısı açık duruyordu. Wallander heykel gibi durdu. Ne zamandır aradıkları araç şüphesiz buydu. Falk'ın cesedini ATM'ye geri getiren araç. İşte burada sisin ortasında Modin'i arıyordu. Ama Modin burada değil diye düşündü Wallander. Sonra fark etti ki onu arıyor olabilirlerdi. Eğer Modin'in arabaya binip gittiğini gördülerse onu da izliyor olabilirlerdi. Wallander buraya araba sürerken olanları tekrar kafasında canlandırdı. Onu sollayan araç olmamıştı ama dikiz aynasında başka araba farı görmüş müydü ki? Cep telefonu çaldı. Wallander yerinden sıçradı, olabildiğince kısık bir sesle cevap verdi. Martinson ya da Höglund değildi. Elvira Lindfeld arıyordu. ''Umarım rahatsız etmiyorum'' dedi ama ''yarın akşama bir buluşma ayarlayabilir miyiz?'' diye soracaktım. ''Yani sen hala istiyorsan.'' ''Şu anda biraz meşgulüm'' dedi Wallander. Elvira daha yüksek sesle konuşmasın, onu duyamadığını söyledi. ''Seni sonra arasam'' dedi Wallander. ''Şu anda bir işim var.'' ''Gerçekten duyamıyorum'' dedi Elvira. Wallander cesaret edebildiği kadar sesini yükseltti. ''Şu anda konuşamıyorum, seni sonra ararım.'' ''Evdeyim'' dedi Elvira. Wallander telefonunu kapattı. Çılgınlık mı diye düşündü. Anlamayacak, ondan kaçtığımı düşünecek. Tanrı aşkına arayacak başka zaman bulamadı mı? Derken beynini döndüren bir düşünce aklından geçti. Nereden geldiğini hayal edemiyordu ama kafasındaki düşünce belirginleşemeden onu kenara itti. Ama oradaydı işte. Zihninde karanlık bir akıntı gibiydi. Elvira neden şimdi aramıştı? Bu sadece bir tesadüf müydü? Mantık dışı bir düşünceydi ve yorgunluğunun, iş arkadaşlarının ondan kurtulmaya çalışma komplolarının bir sonucuydu belli ki. Geri koymadan önce cep telefonuna baktı, şu olay kapanır kapanmaz Elvira'yı geri arayacaktı. Tam cebine koyarken telefon elinden kaydı, Wallander ıslak zemine değmeden yakalamak için yere eğildi. Bu hareket hayatını kurtarmıştı. Tam aynı saniye arkasında feci bir ses yükseldi. Wallander telefonu bırakıp tüfeği kaldırdı. Sisin içinde bir şey hareket ediyordu. Wallander yere eğilip elinden geldiğince hızlı emekleyerek kaçtı. Yüreği ağzından fırlayacak gibiydi. Birisi ona ateş etmişti. Ve Wallander hangi yönden ateş edildiğini bilmiyordu. Sesimi duymuş olmalı diye düşündü Wallander. Beni duydu ve sinsice yaklaştı. Telefonumu yere düşürmüş olmasaydım şimdi ölüydüm. Bu düşünceyle ödü patladı, tüfek elinde titredi. Ne telefonunun ne de arabasının nerede olduğunu biliyordu. Emeklerken tüm yön duygusunu kaybetmişti. Tek istediği kaçmaktı. Ama kendisiyle silahın onu ıskaladığı nokta arasında yeterince mesafe açınca tek diz üstünde durdu, tüfeği hazırladı ve bekledi. Adam oradaydı ama çıt çıkmıyordu. Wallander kalın sisin arasında görmeye çalıştı, kulaklarını dört açtı. Belki de orada kalmamalıydı. Oradan ayrılmak istedi. Kararını verdi. Havaya ateş açtı. Bam sesi kulakları sağır ediciydi. Wallander kenara doğru birkaç metre koştu. Sonra durup dinledi. Tüfeği tekrar doldurdu. Çite yakındı. Otoparktan çıkmak için hangi yöne gitmesi gerektiğini biliyordu. Derken yeni bir ses duyuldu. Son sürat sirenler yaklaşıyordu. Birisi o ilk silah sesini duymuş olmalı diye düşündü. Şu anda bir sürü polis yoldaydı. Wallander çit boyunca giriş kapısına doğru koştu. Şimdi rakibinden bir el üstündü, korkusu öfkeye döndü. Birkaç gün içinde ikinci kez ona ateş edilmişti. Ancak Wallander aynı zamanda net düşünmeye çalıştı. Mercedes Van hala oradaydı ve otoparktan sadece tek çıkış noktası bulunuyordu. Adam Mercedes'i almaya cesaret ederse onu yakalamak kolaydı. Yayan kaçmışsa çok daha zordu. Wallander girişe ulaşıp yolda koşmaya başladı. Siren sesleri iyice yakınlaşıyor. Bir, belki de iki ya da üç devriye arabası yaklaşıyordu. Hanson birinci arabadaydı. Wallander onu gördüğüne hayatında hiç bu kadar sevinmemişti. ''Burada ne oluyor?'' diye bağırdı Hanson. ''Bu civarda silahlar ateşlendi diye bir ihbar aldık. Höglund da senin burada olduğunu söyledi.'' Wallander neler olduğunu mümkün olduğunca kısa ve öz açıklamaya çalıştı. Kimse doğru düzgün koruma olmadan oralara inmesin diye lafını bitirdi. Köpek lazım ama ilk olarak ateş ede ede kaçma ihtimaline karşı hazırlıklı olmalıyız. Yeleklerini giydiler, hemen bir bariyer kurdular. Sonra Höglund geldi, hemen arkasından da Martinson takip ediyordu. Sis yakında dağılacak dedi Martinson, meteoroloji ile konuştum. Otoparkın dışındaki yolda beklediler. 18 Ekim Cumartesi günü öğlen saat 1'di. Wallander Hanson'un telefonunu alıp bir köşeye yürümüştü. Elvira'nın numarasını çevirdi ama sonra fikrini değiştirip kadın cevap vermeden telefonu kapattı. Sis saat 1.30'a kadar kaldı ama sonra birkaç dakika içinde yok oldu ve güneş çıktı. Mercedes, Van ve Martinson'un arabası oradaydı. Ortalıkta başka kimse yoktu. Wallander yürüyüp telefonunu düştüğü yerden aldı. ''Yaya kaçmış olmalı.'' dedi. Hanson Nüyberg'i aradı. En kısa zamanda gelecekti. Aracın içini aradılar ama onlara sürücü hakkında ipucu verebilecek hiçbir şey bulamadılar. ''Onu hiç görebildin mi?'' dedi Höglund. Wallander'in sinirine dokunmuştu bu soru. Hemen savunmaya geçti. ''Hayır.'' dedi. ''Görmedim. Sen olsan sen de göremezdin.'' Höglund şaşırdı. ''Sadece sordum.'' dedi kısaca. ''Hepimiz yorgunuz.'' diye düşündü Wallander. ''O da, ben de. Nüyberg'i saymıyorum bile. Martinson hariç muhtemelen ne de olsa onun gizlice emniyete gidip insanların arkasından konuşmaya yetecek enerjisi var.'' İki köpekli ekip yola çıkmıştı, etrafı arıyorlardı. Denize doğru inen bir koku aldılar hemen. Nüyberg olay yeri inceleme ekibiyle geldi. Modin'den hala ses yoktu. ''Parmak izi istiyorum.'' dedi Wallander. ''Esaslı önemli olan bu.'' Appelbergs Caddesi ya da Runnerström Storg ile eşlenen herhangi bir şey var mı bakın? Ya da Trafo'dan ve Höckberg'in çantasından çıkan izlerle. Erikson'un evini de unutmayın. Nüyberg aracın içine hızlıca baktı. Ortada parçalanmış bir ceset olmayınca iyi oluyor dedi. Ya da balıkçı çizmesi giymek zorunda bırakacak kadar çok kan yoksa. Köpekli ekipler saat 3.30'da döndü. Sahil şeridinin bir noktasında izi kaybetmişlerdi. Robert Moody'ni arayan herkes aynı zamanda Asya kökenli bir adam içinde gözlerini dört açsın dedi Wallander. Ancak ona doğrudan yaklaşılmaması çok önemli. Bu adam silahlı ve çok tehlikeli. İki sefer de şanssızdı ama üçüncü de öyle olmayacak. Ayrıca çalıntı araç ihbarlarına karşı da alarmda olmalıyız. Wallander ekip üyelerini topladı. Güneş parlıyordu, rüzgar esmiyordu. Wallander onları meditasyon bahçesine götürdü. Bronz çağda polis var mıymış dedi Hanson. Büyük ihtimalle dedi Wallander. Ama enselerinde boza pişiren bir emniyet müdürü olduğunu sanmıyorum.
Onlar borazan çalıyordu dedi Martinson. Alestenar'da bir konsere gitmiştim. Tarih öncesi müziği yeniden canlandırmaya çalışıyorlardı. Sis sirenlerine benziyordu.
Şimdi elimizdeki duruma odaklanalım. Bronz çağı muhabbeti biraz beklesin dedi Wallander. Modin bilgisayarından bir mesaj alıyor ve evden fırlıyor. 6,5 saattir ortada yok. Buralarda bir yerde onu arayan birisi var ama bu kişinin benim peşimde de olduğunu varsayabiliriz. Doğal olarak bu hepiniz için de geçerli oluyor. Hepsine tek tek baktı. Kendimize neden diye sormalıyız. Benim aklıma sadece bir mantıklı açıklama geliyor. Birisi bizim bir şey bildiğimizden endişeleniyor. Daha da kötüsü büyük bir olayın meydana gelmesine engel olacağımızdan korkuyor. Yaşanan her şeyin Falk'ın ölümünün bir sonucu olduğundan ve bilgisayarındaki her neyse onunla bağlantılı olduğundan eminim. Durup Martinson'a baktı. Alfredson ne alemde?
En son 2 saat önce konuştum. Bu noktada Modin'in zaten anlattığı programa yerleştirilmiş gizli bir saatin çalıştığını söyleyebildi.
Bir şey olacak. Alfredson bir model oluşturabilir mi diye anlamak için çeşitli programlar üzerinde çalışacak.
Aynı zamanda başka ülkelerde bu tarz şeyler yaşanmış mı diye sormak için Interpol'in bilgisayar uzmanlarıyla da bağlantıya geçti.
Kanımcı adam çok titiz ve kapsamlı çalışıyor. Ne yaptığını çok iyi biliyor.
O zaman onu kendi haline bırakıyoruz dedi Wallander.
Ama ya ayın 20'sinde gerçekten bir şey olacaksa? Pazartesi günü yani 34 saatten daha az zaman kaldı dedi Höglund.
Doğrusunu istersen size ne diyeceğimi bilmiyorum dedi Wallander. Ancak bu insanlar için sırlarını korumak cinayet bile işletecek kadar önemli onu biliyoruz.
Muhtemelen bir çeşit terör eylemi dedi Hanson. Çok daha önce İsveç İstihbarat Teşkilatı'nı aramamız gerekmez miydi?
Hanson'un önerisi içten kahkahalarla karşılandı. Ne Wallander ne de arkadaşları İsveç İstihbarat Teşkilatı'na zerre güveniyordu. Ancak Hanson haklıydı ve soruşturmayı yöneten kişi olarak Wallander bunu düşünmeliydi. Bu soruşturmadaki baş kişi oydu ve eğer istihbaratın engel olabileceği bir olay yaşanıp da biterse o baş gövdeden ayrılırdı.
Ara hemen dedi Wallander Hanson'a. Hafta sonları açıklarsa.
Peki ya elektrik kesintisi dedi Martinson. Bu işin arkasındaki güç her kimse trafo merkezleri hakkında detaylı bilgiye sahip sanki. Elektriği tamamen kesmek gibi bir plan olabilir mi?
Hiçbir ihtimali eleyemeyiz dedi Wallander ama şimdi aklıma geldi. Falk'ın dairesinde bulduğumuz o haritanın oraya nasıl geldiğini öğrendik mi?
Seedcraft'a göre orijinali Falk'ın ofisindeymiş ve yerine bir kopyası dosyalarına konmuş dedi Höglund.
O dosyaları erişimi olabilecek insanların listesini verdiler. Ben de listeyi Martinson'a verdim.
Martinson utana sıkıla yüzünü buruşturdu. Buna bakacak zamanım olmadı dedi. İlk fırsatta bizim kayıtlara geçeceğim.
Ancak bu önceliğin olsun dedi Wallander. Oradan elimize bir şey geçebilir.
Yumuşak bir rüzgar tarlalara doğru soğuk hava getirmeye başladı. Ellerindeki önceliklerden bahsettiler. Sonra Wallander görevleri paylaştırdı. Oradan ilk ayrılan Martinson oldu. Modi'nin bilgisayarlarını emniyete götürecek, Seedcraft'ın onlara verdiği isimleri de karşılaştıracaktı. Wallander Modi'ni arama ekibinin başına Hanson'u getirdi. Wallander durumu birileriyle konuşma ihtiyacı duydu. Höglund'la konuşsa iyi olurdu. Normalde Martinson'u seçerdi fakat şu anda bu iyi olmazdı. Wallander ve Höglund birlikte otoparka doğru yürümeye başladı.
''Onunla daha konuşmadın mı?'' diye sordu Höglund.
''Hayır, Modin'i bulmak bu yaşananların sebebini çözmek daha önemli.''
''Bu hafta ikinci kez silahlı saldırıya uğradın. Nasıl bu kadar iyi idare edebiliyorsun anlamıyorum.''
Wallander durup ona baktı. ''İyi olduğumu kim söylemiş?''
''Öyle bir izlenim uyandırıyorsun.''
Eh, yanlış izlenim. Yürümeye devam ettiler. Soruşturmayı şimdi nasıl gördüğünü anlat bakalım, yavaş yavaş. Birisine anlatsan nasıl tarif ederdin, sırada ne olabilir?
Höglund paltosunu sımsıkı tuttu, donuyordu. Sana bildiklerinden daha fazlasını söyleyemem.
Ama kendi dilinin döndüğünce anlat. Senin sesini duyarsam en azından kendi düşüncelerimi bir an duymamış olurum.
Hökmer kesinlikle tecavüze uğramıştı dedi. Yaptığı işin arkasında başka bir neden bulamıyorum. Hayatını deşmeye devam edecek olursak kinle dolu genç bir kadın buluruz. Ama suya atılmış ilk taş o değil, sadece dış halkalardan biri. Bence onun durumunda zamanlama can alıcı faktördü.
Ne demek istiyorsun?
Onun tutuklandığı zamana bu kadar yakın bir tarihte Falk vefat etmeseydi ne olacaktı? Diyelim ki birkaç hafta geçmiş olsaydı ve tarih 20 Ekim'e bu kadar yakın olmasaydı.
Wallander başını salladı. Şu ana dek doğru iz üstünde düşünüyordu. Aslında önemli bazı olaylara yakın bir tarihte gerçekleşmiş olması aceleci ve plansız hareketlere yol açıyor.
Bunu mu demek istiyorsun? Azmettiricilerin herhangi ters giden bir şeye tahammülleri yok. Höckberg polisin elindeyken birileri onun bize anlatacaklarından korkuyor. Özellikle de arkadaşlarından, öncelikli olarak Jonas Landahl'dan duymuş olabileceği bir şeyi. Ki sonradan o çocukla öldürülüyor. Tüm bunlar bir bilgisayarın içinde saklı tutulan bir şeyi koruma çabası. Modi'nin onlara verdiği isimle gececiler, işlerini karanlıkta yürütmeyi seviyor. Bir takım kopuk detayları önemsemezsek bence bu tüm yaşananları özetliyor. Aynı zamanda Modi'nin tehdit edilmesi de anlam kazanıyor senin saldırıya uğramanda.
Neden ben? Neden başka bir polis değil?
İlk kez geldiklerinde dairede sen vardın. Tüm bu süre boyunca soruşturmayı da idare eden sendin.
Susup yürümeyi sürdürdüler. Rüzgar artık iyice hızlanmıştı. Höglund omuzunu öne doğru indirdi.
Bir şey daha var dedi. Bizim bildiğimiz ama onların bilmediği bir şey.
Neymiş?
Höckberg bize asla tek kelime etmedi. Bu açıdan pisi pisine öldü.
Wallander başıyla onayladı. Höglund haklıydı.
O bilgisayarda ne var acaba diye merak edip duruyorum dedi Wallander bir süre sonra.
Martinson ve benim tek kurabildiğimiz teori parayla ilgili olduğu yönünde.
Belki de bilgisayarlarda büyük bir virüs var. Bugünlerde her şey böyle yapılmıyor mu? Bir bankanın bilgisayarı kafayı yiyor, yanlış hesaba para transferi yapıyor.
Olabilir, bilmiyoruz. Otoparka ulaşmışlardı. Höglund bir şey söylemek için ağzını açarken Hanson'un ona doğru koştuğunu gördüler. Onu bulduk diye bağırdı Hanson.
Modini mi, bana ateş eden adamı mı?
Modini, üst hatta. Devriye arabalarından biri vardiya değiştirmek için dönerken onu görmüş. Neredeymiş?
Sir Bruce Vaughan ve Aulin Caddesi'nin köşesine park etmiş. Halk Parkı'nın oraya.
Şimdi nerede?
Emniyette.
Wallander Hanson'un yüzündeki rahatlama ifadesini gördü. İyi durumda dedi Hanson. Ona ilk biz ulaştık.
Evet öyle görünüyor. Saat 4:05 vardı.
36. ayrımın sonu. Sayfa 445.